Ayrım 16.
Ancak belirtelim ki, sözleşmenin açıkça yer vermediği bir hak ve özgürlüğün, sonradan yorum yoluyla koruma sistemine ithal edilip edilemeyeceği konusu, hazırlık çalışmalarında da derin tartışmalara konu olmuştur. Bazıları korunan hakların basit sayım yoluyla kaleme alınmasını savunurken, bazıları ise açık bir biçimde tariflerinin yapılmak suretiyle sözleşmeye konulmasını ve taraf devletlerin içeriği belirgin olmayan haklar nedeniyle yükümlülüklere tabi tutulmamasını savunmuşlardır. Sonuçta her iki bakış açısını da uzlaştırıcı yönde normatif ibareler konularak iki görüş arasında bir denge kurulmaya çalışılmıştır. Dipnot Velü Ercek AG'ye 38-63'ten 65'e. Bu açıdan sözleşme ve ek protokollerde düzenlenen hakların sınırlayıcı bir özellik taşıdığı, bu nedenle açıkça yer verilmeyen bir hak ve özgürlüğün sözleşmenin yorumu yoluyla bir hak olarak ileri sürülemeyeceği ortaya çıkmaktadır. Dipnot Velü Ercek AG'ye sayfa 64. Nitekim mahkemenin de bu yönde kararları bulunmaktadır. Örneğin Johnston İrlanda davasında sözleşme ve ek protokollerinin bugünün koşulları ışığında yorumlanması gerekmekle birlikte, başlangıçta sözleşmede bulunmayan bir hakkın ve yükümlülüğün yorum yoluyla sözleşmeden çıkartılamayacağı görüşünü ortaya koymuştur. 18-12-1986 A-112-PR-53. Aynı yönde bir başka kararı için bakınız Glasnap, Almanya 28-8-1986 A-104-PR-48. Sözleşmede tanınmayan bir hak ortak korumadan yararlanamaz. Aktaran Velü Ercek AGE sayfa 64. Sözleşmenin yorumlanmasına ilişkin açıklamalarımızda da değindiğimiz üzere, mahkemenin bu yöndeki yaklaşımı kimi yazarlar tarafından pek olumlu karşılanmamaktadır. Bununla birlikte AİHM'nin sözleşmenin konu ve amacı, taraf devletlerin hak ve özgürlüklerin etkili korunması ve ilerletilmesi yönündeki iradeleri, sözleşmenin yapıldığı zamanın değil, günümüz toplumsal gelişmeleri ışığında okunması gibi amaçsal, dinamik ve evrimsel yorum yoluyla teleolojik, dinamik, evolütif, düzenlenen hakla ilintisi kurulabilen, doğrudan veya dolaylı olarak bir hakkın unsurlarından veya uzantılarından sayılabilecek hakların koruma şemsiyesi altına alınmasına sözleşme açısından herhangi bir yasaklılık bulunmamaktadır. Diğer yandan AİHM açıkça sözleşme ile koruma altına alınmayan bazı hakları, sözleşmede açıkça güvence altına alınan hakların norm alanını genişletmek yoluyla koruma cihazı içerisine sokmaktadır. Böylece hak ve özgürlüklerin alanını genişletmek bağlamında bazı Avrupa Anayasa Mahkemelerinin kullandıkları yazılı olmayan anayasal haklar deyiminde olduğu gibi, AİHM de sözleşmede yer verilmeyen bazı hakları yorum yoluyla koruma alanı içerisine sokmuştur. Dipnot Robert AGE sayfa 112-113. Örneğin mahkeme öğretide Süd Cohen Jonathan ve Turpin tarafından rikoşe yoluyla koruma alanı olarak adlandırdıkları ve yansıma yoluyla korunan haklar diye çevirebileceğimiz bir kısım hakları bu yöntemlere başvurarak sözleşme yorumundan çıkartmıştır. Türemiş haklar, le droit dérivé. Dipnot, Süd, droit international et européen des droits de l'homme, sayfa 252. Cohen Jonathan, la convention européenne des droits de l'homme, sayfa 84. D. Turpin, Les Libertés Publiques, Duno, Paris, 1995, sayfa 38. Böylece özellikle sözleşmede korumasız bırakılan iki kategori kişiye ilişkin yetersizlikler, kısmen ve geçici de olsa giderilmiştir. Bunlar yabancılar ve özgürlüğünden mahrum bırakılan kişilerdir. Gerçekten de sözleşme kişilere sığınma hakkı, sınır dışı edilmeme ve iade edilmeme hakkı sunmamaktadır. Aynı şekilde sözleşme bazı kişiler için özgürlükten yoksun bırakılmama hakkı içermemektedir. Sözleşmenin koruması içerisinde yer verilmeyen bu alanlarda taraf devletler geniş bir takdir marjına sahip bulunmaktadır. Bununla birlikte bir hukuk devletinde ulusal kamu düzeni, insanlık dışılığı ve keyfiliği haklı kılamayacağından, sözleşme dışında da kalsa taraf devletler bu konularda tamamen kendi başlarına hareket de edemezler. Bu bağlamda devletler yabancılar ve gözaltı kolluğu alanındaki yetkilerinin icrasında sözleşme ile ilgililere tanınmış hakları çiğneyemezler. Başka bir deyişle bir yabancıyı sınır dışı işlemine tabi tutarken veya iade ederken veya gözetim altında bulundururken sözleşme organlarının denetim alanına giren yani sözleşme ile güvence altına alınan diğer hakların ihlaline yol açamazlar. Dipnot. Sûdr, Droit International et Européen des Droits de l'Homme, sayfa 253. Cohen Jonathan, La Convention Européenne des Droits de l'Homme, sayfa 84-85. İşte bu dolaylı korumadan yararlanmak için yabancı veya özgürlüğünden mahrum bırakılan kişinin sözleşmenin koruma alanına girmeyen bir devlet tasarrufunun sözleşme ile koruma altına alınmış haklarından birinin ihlaline yol açtığı yönünde iddiada bulunması yeterlidir. Sözleşme ile güvence altına alınan hakların sınıflandırılması insan haklarının bütünselliği anlamında eleştirilebilir. Kaldı ki pratik bir yararının bulunmayacağı da açıktır. Dahası yapay ve nispi olmaktan öte bir anlam da taşımayacağı açıktır. İnsan onurundan kaynaklanması, her birinin bölünmez insan onurunu temsil etmesi, her birinin temel eşit ağırlıkta olmaları nedeniyle aralarında normal koşullar dahilinde bir hiyerarşi kurulamayacağına göre ayrımın pedagojik maksatlara matuf olmaktan başka bir amacı olamayacağı söylenebilir. Bu anlamda olmak üzere genel kabul görmüş bir insan hakları sınıflandırması önerisinde bulunabilmenin zorluğu ortadadır. Dipnot R. Pelou, Vrai et faux droit de l'homme, Problème de définition et de classification. RDP 1981 sayfa 53 ve devamı. G. Vedel, Le droit de l'homme, quel droit, quel homme. Mélange Dupuy, Pedon 1992 sayfa 349 ve devamı. Ayrıca bununla bağlantılı olarak belirtelim ki, sözleşmede düzenlenen hak ve özgürlükler arasında formel bir hiyerarşiden söz edilemez. Dolayısıyla da aralarında bir uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda birinin diğerine üstünlüğünden veya önceliğinden söz edilemeyecek, biri diğerine feda edilerek veya gözden çıkarılarak değil, aralarında denge kurmak suretiyle sorunun çözümüne gidilecektir. Dipnot Jacobs White, AGE, sayfa 4-5. Bununla birlikte sözleşmede yer verilen hak ve özgürlüklerin bir kısmı bakımından herhangi bir sınırlamaya yer verilmemiştir. M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, Pro 1, M. 2 ve 3, Prot 6. Bunların bir kısmı sözleşmenin 15. maddesi anlamında durdurulamayacak, droit non dérogation, hak ve özgürlüklerindendir. M 2 3 4 7 ve Prot 7 M 4. Bazı haklar içinse sınırlamalar getirilmiştir. Başka bir deyişle taraf devletlere sınırlamalara yer verebilme imkanı tanınmıştır. M 8 9 10 11, Prot 1 M 1 gibi. Sözleşmede haklar arasında bu farklı düzenlemeye gidilirken, elbette hakların önem sıralaması gibi bir düşünceden hareket edilmemiştir. Bu açıdan bakıldığında sözleşmede düzenlenen hakları iki ana grup içerisinde toplayabiliriz. Sınırlanabilir haklar, qualified rights ve sınırlanamayan haklar, unqualified rights. Dipnot: Jacobs White AGE sayfa 5, Starmer AGE sayfa 155. Belirtelim ki Starmer bu tür bir yaklaşımı benimsemekle birlikte mutlak haklar adıyla bir üçüncü gruba yer vermekte ve sözleşmenin 15. maddesi kapsamında düzenlenen olağanüstü yönetim usullerinde bile durdurma konusu oluşturmayan hakları bu kategoride değerlendirmektedir. Belirtelim ki bu iki grup içerisinde yer alan hakların bazıları olağanüstü yönetimlerde durdurulabilir, bazıları ise durdurulamaz niteliktedir. Avrupa İnsan Hakları Hukukunun temel kaynakları olan sözleşme ve ek protokollerinin düzenlediği hakların insan haklarına ilişkin kategorilerden hangisi veya hangileri içerisine girdiğini belirlemek kolay değildir. Bu konuda öğretide çeşitli ayrımlara dayalı açıklamalara gidilmekte ise de bu ayrımlar tamamen keyfi bir nitelik taşımakta olup kesin ölçütlere dayanmamaktadır. AİHS, hak ve özgürlüklerin ne kadar birbiriyle bağımlı, bölünmez, aralarında hiyerarşi kurulamaz bir bütünlük oluşturduğunun tipik örneğini ortaya koymakta ve bu bağlamda da insan haklarına ilişkin sınıflandırmaların ne kadar yapay ve nispi nitelik taşıdığını göstermektedir. Denilebilir ki sözleşme ve ek protokolleri 1, 4, 6, 7, Özgür Avrupa'nın haklar kataloğunu oluşturan normatif kurallar bütününü içeren Avrupa Bill of Rights'ı ya da İnsan Hakları Avrupa Kodu diye nitelendirilebilecek olan hak ve özgürlüklerin korunmasını konu almaktadır. Dipnot: Velü Ercek AGE sayfa 63. Bu açıdan hareket edilerek öğretide sözleşme ve ek protokolleriyle güvence altına alınan hak ve özgürlüklerin klasik haklar, medeni ve siyasi haklar, kişi hakları ya da insan haklarının tarihsel gelişimine atfen yapılan ayrım açısından birinci kuşak hak ve özgürlükler olduğu yönünde yaygın bir anlayış bulunmaktadır. Dipnot: J.P. Costa, Ver une protection juridictionnelle des droits économiques et sociaux en Europe. Les droits de l'homme au seuil du troisième millénaire mélange un hommage à Pierre Lambert Brûlant. Bruxelles 2000, sayfa 142. Ercek, Les valeurs communes et les droits de l'homme, sayfa 8. Sûtre, La convention européenne des droits de l'homme, sayfa 88. Robert AGE sayfa 110, Renucci AGE sayfa 58, Velü Ercek AGE sayfa 64, Jacobs White AGE sayfa 441, Yıldız Leach AGE sayfa 15 ve Bıçak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında ifade özgürlüğü, LDT Yayınları Ankara 2002 sayfa 3. Bununla birlikte Orta ve Doğu Avrupa'nın sosyalist rejimlerinin çöküşü ardından bu devletlerin konsey üyesi olmaları ve dolayısıyla da sözleşmenin tarafı haline almalarıyla konsey bünyesi içerisinde formasyonu, deneyimi ve pratiği birbirinden farklı olan güçlü ve istikrarlı demokrasiler, zayıf ve istikrarsız demokrasiler ve genç ve kırılgan demokrasiler olmak üzere üçlü bir demokrasi skalası ortaya çıkmıştır. Bu farklı derecelerdeki demokrasi anlayışı ve uygulamasına zaman zaman terörizm olgusunun doğurduğu güvenlik-özgürlük sarkacının güvenlik tarafına kaydırılması sonucu da eklenince, sözleşme ve protokollerinin yer verdiği bu kategorideki hak ve özgürlüklerin bile henüz taraf devletlerin bütününde genel kabul görmüş olduğu söylenilememektedir. Dipnot, KRŞ Jacobs Wife AGE sayfa 441. Sözleşme ve ek protokolleri ile koruma altına alınan hakların, kişisel ve siyasal hakların hepsini değil, ilke olarak uzun bir süreç ve deneyimin ardından Batı demokrasilerini benimsemiş devletlerin tümünde kabul edilmiş olan, demokratik rejimin işleyişi için gerekli, geleneksel, kişisel ve siyasal haklar oldukları elbette söylenebilir. Nitekim, ekonomik ve sosyal hakların 18-10-1961'de imzalanıp 26-2-1965'te yürürlüğe giren Avrupa Sosyal Şartı'nda düzenlenmiş olması bunu teyit etmektedir. Dipnot, Veluerjek AGE sayfa 64, Sütr, La Convention Européenne des Droits de l'Homme sayfa 88, Renucci sayfa 61, Jacobs White AGE sayfa 438-441, Çağlar AGE sayfa 17, Gölcüklü Gözü Büyük AGE sayfa 11, Atlı AGE sayfa 66, Arık AGE sayfa 13, Kapani AGE sayfa 42. Bu sonucu ayrıca hazırlık çalışmalarında dile getirilen görüşlerden de çıkartmaktayız. Bakınız Taitgen AGE sayfa 14 ve devamı. Sosyal ve ekonomik içerikli hakların sözleşme ile koruma altına alınmamasının temelinde bunların gerçekleştirilmesi bakımından devletin pek çok pozitif edimlerle karşı karşıya bulunması bir yana, içeriklerinin sözleşmenin yapıldığı tarih itibarıyla henüz tam bir netlikte belirlenememiş olması ve Avrupa Konseyi üyesi devletlerin farklı ekonomik durumları nedeniyle bu alanda getirilecek yükümlülüklerin altından kalkamayacak olmalarının doğurduğu endişedir. Başka bir ifadeyle sosyal ve ekonomik hakların Batı demokrasilerinde yeni yer almaya başlaması nedeniyle standartlarının henüz kurulamamış olması ve gelişmiş bir yargı denetimine bağlanmasının ortaya çıkartabileceği güçlükler bu hakların sözleşme dışında bırakılmasının gerekçelerini oluşturacaktır. Dipnot, Erjek, Les Valeurs Communes Européennes et les Droits de l'Homme, sayfa 8. Bununla birlikte sözleşmenin ana konusunu oluşturan medeni ve siyasi hakların birer tamamlayıcısı niteliğinde bulunan ve genel olarak sosyal ve ekonomik haklar grubu içerisinde yer verilen bir takım haklar da sözleşme ve protokolleri ile düzenleme altına alınmıştır. Bunlar mülkiyet hakkı, eğitim hakkı, sendika hakkıdır. Dipnot, Renucci, sayfa 264, Veluerjek AGE, sayfa 65, Sütr, F, La Permeabilité de la Convention Européenne des Droits de l'Homme aux Droits Sociaux, Mélange Amourgon, Brûlant, 1998, sayfa 467 ve devamı. Aynı yazara ait benzer bir çalışma için bakınız La Protection des Droits Sociaux par la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Les Nouveaux Droits de l'Homme en Europe, Brûlant, 1999, sayfa 103 ve devamı. Jacobs Wife, AGE, sayfa 438. Ayrıca bazı yazarlar sözleşmenin 4. maddesinde düzenlenen kölelik ve zorla çalıştırma yasağını da devletin olumlu edimleri sunması bağlamında sosyal ekonomik haklar arasında saymaktadırlar. Bakınız Costa AGM sayfa 142. Bunun dışında AİHM içtihatlarında özel ve aile yaşamın korunması hakkının M8 bileşenlerinden biri olarak anılan çevre hakkı da sözleşmenin koruma altına aldığı sosyal ekonomik haklarındandır. Dipnot, AİHM López Ostra İspanya 9-12-1994, Balmer, Schaffroth ve diğerleri İsviçre, 26-8-1997, Guerra, İtalya, 19-2-1998, Costa, AGM, sayfa 142-143. Şu halde, sözleşme ve protokollerinde güvence altına alınan hak ve özgürlükler kataloğunun, kişilerin özel ve sosyal yaşamlarını siyasal gücün keyfiliklerine karşı koruma amacına yönelik kişisel ve siyasal haklardan ibaret olduğu, bununla birlikte sosyal ve ekonomik hak ve özgürlüklere de sözleşmenin katı bir biçimde kapatıldığı, bunları korumasız bıraktığı elbette söylenemez. Eyre, İrlanda kararında mahkemenin de isabetle belirttiği üzere sözleşme ve protokollerinde güvence altına alınan hak ve özgürlüklerin çoğu esas itibariyle sosyal ve ekonomik düzenin zorunlu uzantılarıdır. Dipnot AİHM Eyre İrlanda 9-10-1979 A32-PR26. Bu bağlamda da mahkeme kimi hakları yaratmasa da sözleşmenin koruması altındaki haklarla olan ilişkileri ve bütünlükleri çerçevesinde yorum teknikleriyle koruma düzeni içerisine alabilmektedir. Dipnot Robert AGE sayfa 113. Böylece sözleşmenin koruduğu haklar bakımından ister istemez bir alan genişlemesi söz konusu olabilmektedir. Sözleşmede düzenlenen hakların bir kısmının ekonomik ve sosyal düzenin uzantılarını oluşturduğu da dikkate alındığında, korunan hakların salt kişi özgürlükleri ve siyasal haklarla sınırlandırılmasının pek de mümkün olamayacağı söylenebilir. Dipnot, Kaboğlu Özgürlükler Hukuku sayfa 126. Dolayısıyla sözleşmede düzenlenen hak ve özgürlük kategorileri arasındaki kesin ayrım çizgisini belirlemek kolay değildir. Bu durum insan haklarının niteliğinden kaynaklanmakta ve ayrımın yapaylığı ve hakların belirli kategorilerin sınırlarını ister istemez aştığını göstermektedir. Hakların gerek genel anlamda, gerek sözleşme sisteminde birbirinden ayrımını kesin çizgilerle belirlemenin imkansızlığını gözden uzak tutmamak kaydıyla, eğer bir kategori verilmesi gerekiyorsa, sözleşme ile koruma altına alınan hak ve özgürlüklerin kişisel ve siyasal haklar olduğunu yalnızca deskriptif ve pedagojik yararını dikkate alarak kabul etmiş bulunmaktayız. Sözleşmenin varlık nedeninin ve temelinin de zaten bu anlamda hakları güvenceye kavuşturmak olduğu söylenebilir. Dipnot Renucci AGE sayfa 61. Ancak bu tarz bir ayrımın herhangi bir hukuksal değerinin de olmadığını belirtelim. Çünkü sözleşme sisteminde kişisel ve siyasal haklar alanının Jelinek'in sınıflandırmasının temelini teşkil eden devletin kaçınması veya pozitif yükümlülükler eksenine oturtulmadığını da belirtelim. Çünkü sözleşme taraf devletlere sadece hak ve özgürlükler tanımak değil, etkili ve somut bir biçimde kullanmalarını sağlayıcı önlemleri almak yükümlülüklerini de getirmektedir. Dipnot Robert AGE sayfa 113-114.